Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme taşıdığı ve kamuoyunda Kürt açılımı başlığıyla adlandırılan çalışma, Türkiye'de hükümetle muhalefet arasında gerilimli tartışmalara neden oluyor. Biz de bu tartışmalardaki taraflardan birisi olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'e mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Sayın Öymen, Amerika'nın sesine hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Efendim, öncelikle hükümetin gündeme getirdiği, Sayın Erdoğan'ın farklı demeçlerle mutlaka uygulayacaklarını belirttiği Kürt açılımı sizce nedir ve neleri kapsıyor?
Bu açılımın ne olduğunu bilen yoktur Türkiye'de. Çünkü hükümet maalesef bugüne kadar bu açılımdan ne kastettiğini, planının, projesinin ne olduğunu, kapsamının, çerçevesinin ne olduğunu açıklamış değildir. O yüzden sadece bir açılım lafı ediliyor. İçeriği belli olmadığı için herkes bunu farklı biçimde yorumluyor ve toplumda çok ciddi gerginliklere yol açıyor hükümetin bu belirsizliği. Biz başından beri diyoruz ki öncelikle hükümet bu açılımdan ne kastettiğini kamuoyuna açıklasın. Ondan sonra içeriği hakkında herkes görüşlerini bildirir.
Bu açılımla ilgili farklı öneriler görüyoruz. Mesela bunlardan birkaç tanesi şöyle: daha önce Türkçeleştirilen yerleşim yerlerine tekrar Kürtçe isim verilmesi, onun yanı sıra yerel yönetimlerdeki yetkiler arttırılarak merkezi idarenin daraltılması, bu gibi başlıklar görüyoruz. Sizce bunların hangileri hükümetin gündeme getirdiği Kürt açılımı içerisinde yer alacak? Sizce hangilerinin bu açılımda yer alması sakıncalı?
Şimdi bunların hiçbirinin Türkiye'ye 30 yıldan beri çok ciddi sıkıntılara yol açan terör örgütünün beklentileriyle alakası yoktur. Terör örgütü liderinin de kamuoyuna bir şekilde duyurduğu görüşler itibariyle Türkiye'de devlet içinde devlet kurmak istiyor. Yani kendi yönetimi olacak, Güneydoğu Anadolu bölgesinin kendi ekonomik dairesi olacak, kendi spor teşkilatı olacak ve kendi ordusu olacak. Bunu istiyorlar. Şimdi bir ordu talebiyle ortaya çıkan bir güce siz diyorsunuz ki köylerin isimlerini değiştirelim, siz silahı bırakın. Bunun ciddi bir tarafı olabilir mi? Belli ki teröristlerin projesi açıktır ve bunlar kendi demeçlerine göre hiçbir şekilde silah bırakmayacaklar. En çok yapabileceğimiz şey, eğer bizi tatmin ederse hükümet, ateşkes yapmaktır diyor. Silah hiçbir zaman bırakmayacak. Ve silah zoruyla, dayatmasıyla Türkiye'ye istediği çözümleri kabul ettirecek. Projeleri bu. Hükümetin şimdi bu açılımla ortaya çıkması ve belirsizlik ortamı içinde herkesin farklı bir fikir ortaya atması, bu terör örgütünün ve onun destekçilerinin umudunu arttırdı. Şimdi bugün hükümet yetkilileri kalkıp silahlı kuvvetlerin açıklamaları doğrultusunda görüşler ifade edilince hemen DTP'liler hükümete bu sefer büyük tepki göstermeye başladılar. Bizi aldattınız, mevcut olanı allayıp pulluyorsunuz diye bir yeni gerginlik unsuru çıkardılar. Şimdi bütün bu sıkıntıların özünde şu yatıyor: böyle ufak tefek tedbirlerle çözülecek mesele değildir terör. Güneydoğu'daki meseleler de böyle ufak tefek tedbirlerle çözülecek işler değildir. İşin esası şu: siz bu terörü tasfiye edeceksiniz. Başka çaresi yok. Terör devam ettikçe Güneydoğu'da hiçbir tedbirin kalıcı, uzun vadeli sonuçları olamaz. Terörün merkezi de Kuzey Irak'tır. Onun için Kuzey Irak'tan terörün tasfiye edilmesi lazım. Bunu ya Irak hükümeti yapacak, ya Amerika yapacak, ya Türkiye yapacak. Başka çaresi yoktur. Bunu yapmadığınız takdirde böyle bir takım geçici tedbirlerle bu işin altından kalkamaz. İşin kötü tarafı, hazin tarafı, hükümetin şimdiye kadar bir yol haritası çizememiş olması. Bir tek yol haritası var kamuoyunun bilgisine yansıyan. O da Amerika'daki bir kuruluşun, Atlantic Council'ın, Norveç hükümetinin desteğiyle, Amerika'nın eski Türkiye Büyükelçisi'nin katılımıyla, İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi'nin katılımıyla oluşturdukları bir yol haritası. Ve bu yol haritası da bizim Cumhuriyet'in başından beri devletimizin temel ilkelerinden biri olan milli devlet anlayışını ortadan kaldırıyor. Yani Türkiye'de hangi etnik kökenden gelirse gelsin herkesin Türk milletinin parçası olduğu yolundaki temel değerimizi tahrip eden bir yaklaşım sergiliyor bu Amerikan projesi. Ve bakıyoruz o projede yer alan öneriler nelerse hükümet adım adım onları yapıyor. DTP ile görüşün diyorlar hükümete. Hükümet şimdi ekme bunu reddederken şimdi görüşüyor. İşte af çıkarın diyorlar. Şimdi kamuoyunda bir af tartışması yaşanıyor. Aynen o projede öngörüldüğü gibi. Buna benzer atılması gereken adımlar o Atlantic Council'ın projesindeki çerçevede adım adım atılıyor. Ve biz bunu dile getirdiğimiz zaman hayır diyorlar, alakası yok. Biz kendi başımıza yapıyoruz bunları. Yani bunların ciddi alınır tarafı yoktur. kendi projeleri yok, fikirleri yok. İşte yurt dışından hazırlanan bazı projelerden esinlendikleri anlaşılıyor. Ve kamuoyunu tatmin etmek, Güneydoğu Anadolu'daki oy potansiyelini yükseltmek için bir çaba içinde görünüyorlar. Bunun çıkış yolu yoktur ve Türkiye'de çok büyük gerginliklere yol açtı. Biz endişe ediyoruz ki bu gerginlikler daha da artacaktır. Hükümet bu işi maalesef çok yanlış bir şekilde yürüttüğü için başından itibaren hiç kimseyi tatmin edemeyecektir sonunda. Bundan kaygı duyuyoruz. Yoksa yani bölgede çatışmaların sona ermesi, terörün bitirilmesi, bölgenin kalkındırılması, eğitim, sağlık hizmetlerinin arttırılması, insan haklarının Avrupa standartlarına yükseltilmesi, bu konularda bizim hiçbir itilafımız yok. Ama teröristlerin istediği bundan çok daha fazlasıdır. Ve hükümet maalesef sanki o doğrultuda açılımlar yapacakmış izlenim verdi ve bu nedenle de Türkiye'de çok büyük gerginliklere yol açtı.
Sayın Öğmen, Sayın Deniz Baykal'ın da belirttiği bu Atlantic Council toplantısının dışında Amerika'nın Kürt açılımını ile ilgili siz rolünü nasıl görüyorsunuz? Sizce Amerika Türkiye'deki bu Kürt tartışmalarında hangi tarafta ve nasıl konumlanıyor?
Aslında bu Türkiye'nin içindeki tedbirler, alınacak tedbirler Türkiye'nin meselesidir. Yani yabancı bir devletin yönlendirmesiyle böyle tedbirler alınmaz. Her ülke kendi iç sorunlarını kendi içinde halleder. Ama Amerika'nın Kuzey Irak'tan PKK'nın tasfiyesi konusunda çok büyük katkısı olabilir. Nitekim uluslararası sözleşmeler de Amerika'ya bu görevi veriyor. 4. Cenevre Sözleşmesi'ne göre bir ülkede kuvvet bulunduruyorsanız oranın güvenliğinden sorumlusunuz. Oysa şimdiye kadar ne Irak hükümeti Kuzey Irak'taki PKK'nın tasfiyesine yanaştı, ne Amerika bu doğrultuda bir adım attı, ne de Türkiye'nin adım atmasına sıcak baktı. Yani Türkiye'ye birkaç yıl bekledikten sonra verilen tek imkan bazı sınırlı hava operasyonlarıdır. 7 yıllık AKP iktidarında bir kere bir haftalık kara operasyonu yapıldı. Onun da 3. gününde Amerikan Savunma Bakanı derhal bu operasyonu durdurun yoksa size istihbarat yardımını keseriz dedi. Amerika'dan beklediğimiz bu PKK ile mücadelede Kuzey Irak'ta daha etkili bir tavır almasıdır. Türkiye Amerika'nın en büyük müttefikidir bölgede. Karşılıklı büyük menfaatlerimiz var. Biz Amerika'ya yönelik bir terörist saldırı olduğu zaman en büyük desteği verdik Türkiye olarak. Şimdi Amerika'nın da bu desteği vermesini bekliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde Kuzey Irak'taki durum yoktur. Dünyanın neresinde bir terör örgütü varsa onunla mücadele etmekle görevli bir güvenlik gücü vardır. Tek istisnası Kuzey Irak. Ne Irak devleti, ne Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim, ne Amerika fiili bir mücadele yapmıyorlar PKK'yla. Türkiye'nin de yapmasına engel oluyorlar. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor.
Konuşmanızda Türkiye'de bu tartışmalar gerilimli günlere yol açacak uyarısında bulundunuz. Acaba bundan kastınız nedir? Türkiye'deki gerilimin dozajı hangi noktalara kadar yükselebilir?
Şimdi bakın iktidarla ve muhalefet partilerinden biri arasında aşırı derecede sert bir tartışma yaşanıyor şu anda. Ve bugün bir muhalefet partisi lideri, CHP değil ama bir başka muhalefet partisi lideri artık herkes safını belli etsin noktasına geldik dedi. Yani böylelikle çok ciddi çekişmelerin, tartışmaların tohumları atılmış oldu. Hükümet de aynı şekilde bizzat başbakan kendisini eleştiren muhalefeti çok ağır dillerle yani küfür çerçevesine giren sözlerle suçlamaya başladı. Bu toplumda çok büyük bir gerilime yol açtı bu durum. Bunun çaresi basitti. Birinci günden hükümet neyi düşündüğünü açıklayacaktı, planını, projesini söyleyecekti. Onun üzerine uygarca bir tartışma olacaktı, bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi. Ama bu belirsizlik gerçekten toplumun çeşitli kesimlerinde çok büyük kaygılara yol açtı. Ülke bölünüyor mu, parçalanıyor mu? Türkiye etnik kökende farklı bölgelere mi ayrılacak? Türkiye'nin topraklarının bir bölümünü kopartmaya mı çalışıyorlar? Bu gibi kaygılara yol açtı. Çünkü terör örgütünün böyle demin de belirttiğim gibi ufak tefek tedbirlerle teskin olması, silah bırakması söz konusu bile olamaz. Üstelik hükümet anayasa değişikliğinden bahsediyor. Bizim anayasamızın iki temel ilkesi var bu konuda. Bir tanesi milli devlet anlayışıdır, milli kimlik anlayışıdır. Yani hangi kökenden gelirse gelsin herkesin Türk milletinin parçası olduğu anlayışıdır. Biz Cumhuriyet'ten beri bu anlayışı savunuyoruz. Aynı şekilde bir de eğitim dilinin Türkçe olması anlayışıdır. Bunları feda ederseniz Türkiye gerçekten bölünmeye gider. Ve biz bundan kaygı duyuyoruz. Ve hükümet de katiyen bunu yapmayacağız demiyor. Demeyince de işte şiddet yanlısı çevrelere ümit veriyor. Ve Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü demokrasi içinde bir ulus devlet olarak gelişmesi görüşünü savunanları çok tedirgin ediyor, rahatsız ediyor.
Sayın Öğmen, hükümetin Kürt açılımı ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Onur Öğmen'in hükümetin Kürt açılımı ile ilgili görüşlerini sizlere aktardık. Yıldız Yazıcıoğlu, Amerika'nın Sesi, Washington.